yorumunu yapmakta olduğumuz Leviller kitabının 11. bölüm 20. ayetine geldik. Bu bölüm İlya peygamberin tecrübesine ışık tutar. İlya peygamber döneminde bir kıtlık oldu ve Tanrı'nın sağlayışıyla kuzgunlar gelip İlya peygambere yiyecek getirdiler. Kuzgun, murdar kuşlar arasında sayılır. İlya kuzgun eti yemedi ama kuzgunların getirdiği eti yedi. Tanrı adamı için bu olay gerçekten aşağılayıcı ama aynı zamanda da alçak gönüllülüğü gerektiren bir tecrübeydi. İlya peygamber bu durumda Tanrı'ya itaat etti. Evet, Tanrı nelerin yenip nelerin yenmemesi gereken hayvan listelerini vermeye devam ediyor. Dört ayaklı ve kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrençtir diyor. Onları yemeyeceksiniz. Ama dört ayaklı ve kanatlı olup ayaklarını sıçramak için kullanan bazılarının etini yiyebilirsiniz. Şunları yiyeceksiniz. Bütün çekirge türleri. Küçük çekirge, cırcır böceği, Ağustos böceği. Öbür dört ayaklı kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrenç sayılır. Leviller 11-20-23 ayetler arası. Bana sorarsanız bu menüdeki tüm canlıları çöpe atardım. Ancak dikkat edelim. Çünkü bunlardan bazılarını Tanrı temiz ilan etti. Dört çeşit çekirge vardır. Çekirge türleri derken cırcır böceğinin de çekirge ailesine ait olduğunu unutmayalım. Çekirge o kadar iştah açıcı değildir, değil mi? Ama Tanrı sözüne göre temizdir ve yemek isteyen, midesi alabilen yiyebilir. Vaftizci Yahya çekirge ile yaban balı yerken Tanrı sözüne uygun bir diyete girmişti. Sizi kirletecek şeyler şunlardır. Aşağıdaki hayvanların leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır. Kim aşağıdaki hayvanların leşini taşırsa giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Çatal tırnaklı ama tırnağı yarık olmayan ve geviş getirmeyen her hayvan sizin için kirlidir. Bunlara dokunan da kirlenmiş sayılır. Dört ayaklı hayvanlardan pençelerini yere basarak yürüyenler sizin için kirlidir. Bunların leşine dokunanlar akşama kadar kirli sayılacaktır. Bunların leşini taşıyanlar giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Çünkü bu hayvanlar sizin için kirlidir. Leviller 11. bölüm 24-28 ayetler arası. İsrailoğullarına verilen yasaklarda hem murdar hayvan eti yemeyecekler hem de murdar sayılan hayvan leşlerine bile dokunmayacaklardı. Burada temas yoluyla kirlenme prensibi söz konusudur. Bu prensibi, bu kuralı İsrailoğullarının tarihçesinde görebiliriz. İsrailoğulları sürgünden döndükten sonra Peygamber Hagga'ya Tanrı şöyle seslendi. Orduların Rabbi şöyle diyor. Kahinlere yasayla ilgili şu soruyu sor. Eğer biri giysisinin kıvrımları arasında kutsal kılınmış et taşır ve o kıvrım ekmeğe, yemeğe, şaraba, zeytinyağına ya da başka bir yiyeceğe değerse o yiyecek kutsal olur mu? Kahinler hayır diye yanıtladılar. Haggai konuşmasını şöyle sürdürdü. Ölüye dokunduğu için kirli sayılan biri bu yiyeceklerden birine dokunursa o yiyecek kirlenmiş olur mu? Kahinler evet kirlenmiş olur diye karşılık verdiler. Burada çok önemli bir ilkeyle, bir kuralla karşılaşıyoruz. Temizlik, arınmışlık, kutsallık temas yoluyla bir başkasına aktarılmaz, geçmez. Ama bunun tersi mümkündür. Yani kir, günah ve murdarlık temas yoluyla başkalarına aktarılabilir, geçebilir. Kutsal olmayan bir şeyden kutsallık çıkaramayız. Ama temiz olmayan bir şey temiz olanı etkileyebilir. Doğru olmayan birisi Tanrı'nın kabul edebileceği doğruluk işlerini üretemez. Doğru olmayan bir ortamdan doğruluk çıkaramayız. Bu ilke hayatın her alanında etkinliğini göstermektedir. Örneğin bir litre kirli suya bir litre temiz su katmakla kirli suyu temiz kılamayız. Ters durumda bir litre temiz suya bir damla kirli su katmakla o bir litrelik temiz suyu kirletmiş oluruz. Kızamık hastalığını düşünelim. Ya da grip. Kızamık ya da grip hastalığına yakalanan bir çocuğun yanına kızamıksız ya da grip olmayan sağlıklı bir çocuk getir, onları kucaklaştır. Ne olacak? Kızamıklı ya da gripli çocuk sağlıklı çocuk ile temasta olduğundan iyileşecek mi? Hayır. Tam tersine sağlıklı çocuk kızamığa ya da gribe yakalanacaktır. Ruhsal alanda da durum böyledir. Bir Mesih imanlısı günah ile oynayamaz. Günahlılarla düşüp kalkarsa onları günahlarından kurtaracağını sanmasın. Aslında dikkat etmesi gerekir çünkü sonunda kendisi günaha yenik düşebilir. Bir Mesih imanlısı uyuşturucu ile oynamaya başlarsa imanlı olduğu için müptelası olmayacak mı? Tabii ki olacaktır. Ya da ara sıra meyhaneye gidip de bir şey olmaz diyerek kafayı çekerse ne olacak? Ayyaşlar sınıfına girecektir. Gece kulüpleri, diskolar, çılgın partiler, bunların imanlı üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Bazıları diyorlar ki, günahları içerisinde kaybolmuş olan insanlara ulaşabilmek için biz de onların seviyesine inmemiz gerekir. Bu gibileri günahkarlara ulaşabiliyorlar mı? Hayır, tersine günah onlara ulaşıyor ve işini görüyor. Yeni antlaşma bu konuda çok açık ve net bir şekilde şöyle yazar. Bazılarını ateşten çekip kurtarın, bazılarına da korkuyla merhamet edin ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin. Altını çizeyim. Tanrı'nın sözü böyle diyor. Günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile iğrenin tiksinin. Günah ile dostluk etmek kardeşim, günah ile oynamak çok tehlikeli bir şeydir. Her türlü pisliğe bulaşmamak için elimizden geleni yapmamız gerekir. Bir Yahudi yolda yürürken, yol kenarında ölü bir köpek ya da bir ayı leşi gördüğünde bu ilkeyi hatırlamalıydı. Leşi ya da leşin herhangi bir parçasını bile bir yere taşımak onun için yasaktı. Ölü hayvanın ne kemiğini, ne postunu, ne de etini herhangi bir şey için kullanamazdı. Fark etmeden bir leşe dokunacak olursa hemen giysilerini yıkaması gerekiyordu ve günün sonuna kadar murdar olarak kalmak zorundaydı. Bu yasalarda da bizim için önemli ruhsal dersler vardır kardeşim. Mesih imanlısı İsa Mesih'teki kurtuluş sayesinde kutsal kılınmıştır ve onun doğruluk giysilerine bürünmüştür, yani Mesih'in. Yine de dünyada yaşadığımız için ister istemez bu dünyanın kirliliği, ruhsal pisliği bizi de bir aşamaya kadar murdar kılar. Unutmayalım ki halen o günahlı tabiat içimizde vardır. İçimizde yaşamaktadır. İçinde yaşamakta olduğumuz bu fani bedeni gelmiş olduğu yere tekrar toprağa verinceye kadar eski tabiatımızla, doğamızla boğuşmak zorundayız. Ancak ölümden sonra tümüyle kutsal kılınacağız ve ancak fiziksel ölümden sonra günah denilen bu illetten tümüyle uzaklaştırılacağız. Leviler 11. bölüm 29-31 ayetlerde şöyle diyor: küçük kara hayvanlar içinde sizin için kirli sayılanlar şunlardır: gelinçik, fare, bütün kertenkele türleri ve mukalemun. Sizin için kirli sayılan küçük kara hayvanları bunlardır. Bunların leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır. Karada yaşayan hayvanlardan söz ediyor burada. Bunlardan bazıları yer üstünde, bazıları ise yer altında yaşayan hayvanlardır. Sık sık görülen ve rastlanan hayvanlardı bunlar ama İsrailoğulları bunlardan sakınma zorundaydılar. Bir filin cesetine dokunan kirli sayıldığı gibi bir fareciğin leşine dokunan da aynı aşamada kirli sayılırdı. Bütün bu yasalarda bir hatırlatma mekanizması vardır. Günaha yenik düşmüş, günaha bulaşmış bir dünyada yaşıyoruz. Günahlarımızı küçük büyük diye gruplara ayıramayız. En küçük günahımız dahi en büyük günahımız kadar kirleticidir. Aynı cezayı yaraştırır. Birinin gözünde günah çöp kadar küçük olmuş ya da kocaman bir mertek kadar büyük olmuş hiç fark etmez. Tanrı'nın gözünde her günahımız bir mertek kadar büyüktür, çirkindir, kirlidir. küçük günahlar da günahtır ve ne pahasına olursa olsun onlardan da kaçınılmalıdır. Bunlardan birinin leşi neyin üzerine düşerse onu da kirletir. İster tahta kap, ister giysi, ister deri, ister çul olsun suya konmalıdır. Akşama kadar kirli sayılacak ve akşam temizlenmiş olacaktır. Bunlardan biri bir toprak kabın içine düşerse kabın içindekiler kirli sayılacaktır. Toprak kap kırılmalıdır. Toprak kaptaki sulu yiyecek ve her içecek kirli sayılacaktır. Bunlardan birinin leşi neyin üzerine düşerse onu da kirletir. Üzerine düştüğü ister fırın olsun ister ocak parçalanmalıdır. Çünkü onlar kirlidir ve sizin için kirli sayılacaktır. Ancak kaynak ya da su sarnıcı temiz sayılacaktır ama bunların leşine dokunan kirli sayılacaktır. Leviler 11-32-36 ayetler arası. Şimdi mutfağa geldik. O günün mutfağına fare gibi küçük hayvanların girebileceği büyük bir olasılıktı. Günümüzde bile bazı yerlerde mutfaklarımız bu gibi küçük hayvancıkların sık sık ziyaret ettiği bir yerdir değil mi? Mutfak kapları topraktandı o günlerde ve bir fare tipi hayvancığın bu kaplardan birine girip orada öldüğü görüldüğü zaman o kabın kırılması gerekiyordu. İçinde ne varsa çöpe atılmalıydı. Sağlık açısından çok mantıklı kurallardı bunlar. Sarılık gibi bazı hastalıklar fareler aracılığıyla insanlara geçer. Hayvancığın girdiği kap tunçtan idiyse o zaman kap iyice temizlenmeliydi. Tanrı kendi halkının sağlığı ile yakından ilgileniyordu. Yemeğin hazırlanışında bile ne gibi önlemler alınması gerektiğini onlara tüm ayrıntılarıyla açıkladı. Fiziksel alanda onlara bu dersleri verirken bunlara koşut bir alanda, ruhsal alanda da dersler vardır değerli dostum. Tanrı'nın kendi amaçları doğrultusunda seçtiği tüm kaplar onun gözünde yani Tanrı'nın gözünde kutsaldır. Tanrı'ya ayrılan her şey kutsaldır ve kullanılabilmesi için temiz tutulması şarttı. Sen kendini bu şekilde görüyor musun kardeşim? Rab seni kendi kutsallığını yansıtmak için seçmiş de senin hayatın ancak temiz tutulmakla o kutsallığı yansıtabilecektir. Musa peygamberin yasalarına göre temizlik Tanrı sayarlık ile el ele giderdi. En küçük ayrıntılarında bile bu temizlik ilkelerini uygulaması beklenilirdi. Tanrı kendi halkını pisliğe ve günaha karşı korumak amacındadır. Temizlik konusunu düşünürken İsa Mesih'i düşünmemek olanaksızdır. O diri su pınarıdır. O günahlılarla temasta bulunduğu halde kendisi günaha bulaşmadı. Hastalara dokundu, cüzzamlılara bile dokundu. Ama kendisi hastalık kapacağı yerde hastaya şifa verdi. Evet dediğim gibi cüzzamlıya dokunup ona şifa verirken cüzzam İsa'yı hiç etkilemedi. İnsanlar, o zamanın din adamları bile cüzzamlıyı şehrin dışına kovarlardı. Şehrin, köyün içerisinde bile barındırmazlardı. Hatta deniyor ki cüzzamlıların geçtiği sokaklardan bile din adamları geçmezdi. Ama İsa ne yapıyor? Onlara gidiyor ve dokunuyor. Ve onlara dokunduğunda onlara şifa verdi. Ama kendisi bu hastalıkla etkilenmedi. 12 yıllık kan akıntısı olan kadın İsa'ya dokunduğu zaman kendisinden bir gücün gittiğini hissettiyse. Ama kadından ona bir şeyin geçtiği yazılmıyor. Tam tersi oluyor. Çünkü İsa'dan kadına şifa ve hayat akarken kadından İsa'ya zerre kadar ne günah ne de hastalık geçti. Neden? Çünkü İsa Mesih diri su pınarıdır. Suyun ta kendisidir, kaynağıdır, yaşamın özüdür. Ondan sürekli yaşam akar. Samiryalı kadına İsa Mesih şöyle dedi. Benim vereceğim sudan kim içerse sonsuza kadar susamayacaktır. Vereceğim su sonsuz yaşam sağlamak için onun iç varlığında kaynaklanan bir pınar olacaktır. Yahudilerin çardak bayramının sonuncu gününde İsa Mesih onlara yaşam konusunda şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin ve içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Leviler 11. bölüm 37-38. ayette şöyle diyor. Eğer bu hayvanlardan birinin leşi ekin tohumunun üzerine düşerse o tohum temiz sayılacaktır. Ama suya konmuş tohumun içine düşerse tohum sizin için kirlidir. Şimdi mutfaktan ayrılıp dışarıya, bahçeye ve tarlalara geçiyoruz. Tarlada, bahçede yiyecek şeyler yetişir. Bunlara da dikkat edilmesi gerekir. Ekilmek için saklanan tohum kuru bir yerde saklanmışsa ve kuru tohumun üzerine hayvan leşi düşerse tohum kirli sayılmazdı. Ancak nemli tohum üzerine leş düşerse kirli sayılacaktı. Bunu belki de anlayamayız ama Tanrı her şeyi yaratmış olduğuna göre neden böyle yapılması gerektiğini hepimizden daha iyi bilir. Mantıksal bir yorumlama yapacak olursak diyebiliriz ki ıslak tohumun kabuğu leşteki mikropları tohumun özüne geçirebilir. Fizik dersinde buna benzer deneyler yapan öğrenci bunu çok iyi anlar. Osmosis denilen fiziki bir kural var ki buna göre kuru bir zar ıslatıldığı zaman bazı moleküllerin zarın diğer tarafına geçmesine izin verir. Leşteki mikroplar bu şekilde tohuma geçip onu kirletebilir. Bu sadece mantıksal bir tahmin. Rab bundan daha ince ayrıntıları bilir. Ruhsal açıdan yorum yaparsak diyebiliriz ki imanlının etrafında da koruyucu bir kabuğa ihtiyacı vardır. Bu kabuğun delinmemesi, ıslatılarak yumuşatılmaması gereklidir. Elçi Pavlos Efes'teki imanlara yazarken iblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın dedi. Eti yenen hayvanlardan biri ölürse leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır. Hayvanın leşinden yiyen giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Leşi taşıyan da giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır diyor Leviler 11. bölüm 39-40 ayetler arasında. Hastalığa yakalanıp ölen temiz hayvanların leşi de kirli sayılmalıydı. Malaki peygamberin yazdıklarına göre Tanrı sakat ve hasta hayvanların kurban edilmesini yasaklamıştı. Rab, değerli dostum, bizden de en iyisini talep etmektedir. İhtiyacımız olmayan şeyleri, çöpe atılması gereken şeyleri getirip de Tanrı'ya sunmakla ona hakaret etmiş oluruz. Bütün küçük kara hayvanları iğrençtir, yenmeyecektir. İster karnı üzerinde sürünen, ister dört ayaklı ya da çok ayaklı canlılar olsun, bunların hiçbirini yemeyeceksiniz. Çünkü bunlar iğrençtir. Bunların hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin, iğrenç duruma sokmayın, kirli duruma düşmeyin diyor Leviler 11. bölüm 41-43 ayetler arasında. Verilen bu yasaya göre yerde karnı üzerinde sürünen her hayvan kirliydi. Rabbin kendi bilgeliğine göre bunun bir gerekçesi vardır. Burada sebep olarak yine Rab sadece kendisini gösterir. Tanrınız Rab benim. Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Küçük kara hayvanlarının hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin. Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Rab benim. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Leviler 11, 44 ve 45. ayetler. Atalarımız Adem ile Havva şeytana kanıp günaha düştükleri için günah dünyaya girmişti. Bu korkunç olayı simgeleyen yılan, yeryüzündeki sürüngenler arasına katıldığı için herhangi bir sürüngenin etini yemek yasaklanmıştı. Kirli olanı temizden, eti yeneni eti yenmeyenden ayırt edebilmeniz için hayvanlar, kuşlar, suda küme halinde yaşayan bütün canlılar ve küçük kara hayvanları ile ilgili yasa budur diyor Leviler 11, 46 ve 47. ayetler. Unutmamamız gereken bir gerçek vardır. Kirli ile temiz arasında kesin bir ayrım yapan Tanrı'nın kendisidir. Bunun ruhsal yansımasına bakarsak göreceğiz ki Tanrı önünde kutsal bir yaşam sürdüreceksek küçük şeylerde Rab'be sadık kalmamız gerekir. Bir kişinin Tanrı yolunda yürüyen birisi olup olmadığını bu şekilde ayırt edebiliriz. Küçük işlerde, küçük olaylarda Rab'be tümüyle sadık kalan imanlı tabi olarak büyük şeylerde de sadık kalmaya kararlı olacaktır. Herhangi bir imanlının hayatında uygulanabilecek denetleme bu noktada odaklanır. Ben senin Rabbinim. Ben kutsalım. sen de kutsal olacaksın. Kardeşim, karar vermelisin ve ileride bu karardan vazgeçmemelisin. Bu günahlı, kirli dünyada Rab ile ve Rab için yaşamaya kararlı olacak mısın? Bu bölümden alabileceğimiz asıl ders işte budur. İsa Mesih'in kendisi şimdiki zamanda her şeyin yemek için temiz olduğunu söyledi. Bazı hayvanların eti hala sakıncalıdır ama bize vermek istediği asıl ders kutsallık ve iman hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiği konusundadır.